SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, Yavuz Oğan'la yeni bir Türkiye Gündemi programına hoş geldiniz. Yavuz Bey, önce termik santraller vardı, şimdi de simit sarayı. Bir yandan Cumhurbaşkanı halkın tepkisine duyarlı gibi geliyor. Öte yandan acaba halkın haberi olmadan neler oluyor sorusu da gündeme geliyor.
Evet, termik santraller meselesi burada konuşmuştuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Partili milletvekillerin ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla geçti. 2,5 yıl zehir salımına izin veren bir yasaydı o. Cumhurbaşkanı veto etti. Sonrasında bu simit sarayı meselesi de benzer bir vaka gibi algılandı. Yani gazetelerde ikinci veto diye zaten değerlendirildi. Cumhurbaşkanı bu simit sarayına 500 milyon dolarla Ziraat Bankası'nın ortak olması ile ilgili bilgiyi alınca genel müdürü aradığını ve sonrasında genel müdüründe bir dönem düşündük sonra vazgeçtik dediğini aktardı. Kamu bankalarından işte böyle kredi kullanılmasının 2000 krizine neden olduğunu, kamu bankalarının içinin boşaltılmasının tehlikeli olduğunu da söyledi Cumhurbaşkanı. Ama tabii kafalarda soru işareti var. Türkiye'de özellikle başkanlık sistemine geçildikten sonra, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra hemen her şey Cumhurbaşkanı'nın onayıyla oluyor. Eğer Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan herhangi bir adım atılırsa buna sert müdahale edildiği de biliniyor Ankara'da politik olarak. Peki 500 milyon dolar gibi büyük bir parayla bir kamu bankası bir özel kuruluşa ortak olacaksa, satın alacaksa %51 hissesini, bundan niye haberi olmuyor? Haberi olmaz mı? Haberi yoksa böyle büyük bir operasyona imza atmaya hazırlanan genel müdür ya da alttaki bürokratlar görevden alınırdı. Tepkileri de ortaya kondu siyaseti yakın takip edenler tarafından. Ama ortada şöyle bir durum var. Simit Sarayı ki 500 milyon dolar eder mi etmez mi tartışmalarını bir kenara bırakıyorum. Simit Sarayı Ziraat Bankası tarafından neredeyse satın alınıyordu. Ziraat Bankası simit satan bir kurum haline gelecekti. Ancak bu gazetelerde, internet sitelerinde, sosyal medyada gerçekten çok büyük infial yarattı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı da bu hassasiyetleri dikkate aldığını gösterdi diyebiliriz. Haberim yoktu, haberi yok muydu? Yoksa da sorunlu, varsa da sorunlu bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu da söyleyebiliriz.
Yavuz Bey, bir de Türkiye Libya ile anlaşma imzaladı deniz hududu konusunda. Yabancı basında Türkiye'nin bu imzaladığı anlaşma gerilimi arttırdı ve savaş tamtamları çaldıkları iddiası var. Bu ne kadar doğru sizce?
Valla Yunanistan'ın çok rahatsız ettiği kesin. Türkiye'de deniz hududu ile ilgili yapılan anlaşma hemen hemen herkesin tarafından takdir ediliyor. Onu söyleyebiliriz, muhalefet dahil olmak üzere. Uluslararası camiada bir şok yarattığı kesin. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı resmi Libya hükümetiyle yapılmış bir anlaşma. Ve son dönemde çok sıkı bir markaj var Libya'ya karşı. Deniz hududu anlaşmasına itiraz yok ama hemen peşinden gelen askeri işbirliği anlaşmasına itiraz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de çok süratle geldi o anlaşma. Hatta birkaç saat önce de kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçti. O anlaşma Libya'daki yaralıların Türkiye'de tedavisini öngörüyor. Libya'da askeri öğrencilerin Türkiye'de eğitimini öngörüyor. Libya'daki askeri birliklerin Türkler tarafından veya Türkiye'deki uzmanlar tarafından eğitilmesini öngörüyor. Çok kapsamlı, geniş bir askeri anlaşma. Bu iki anlaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Sevri, Akdeniz'de Sevri parçalayıp attık diye değerlendiriyor. Tarihi bir anlaşma diyor. Muhalefet ise ilk anlaşmaya, deniz hududu anlaşmasına destek verirken ikinci anlaşmaya karşı çıkıyor. Libya'ya asker gönderme tartışmaları da beraberinde yapılmıştı, bu anlaşmayla birlikte yapılmıştı. Muhalefet Suriye'de başımıza gelenler ortada. Şimdi Libya'da benzer bir duruma düşmememiz gerekiyor. Libya'nın iç işlerine karışmamamız gerekiyor. Oraya asker göndermek Türkiye açısından büyük bir macera olur diyerek bu meseleye karşı çıkıyor. Hatta bununla ilgili komisyon görüşmeleri sırasında bir muhalefet şerhi de yazdı. Hem İYİ Parti hem HDP hem CHP. Ancak muhalefetin itirazına rağmen MHP'nin desteği de genel kuruldan geçti. Önümüzdeki dönemde işbirliğinin daha sıkı olacağını da açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye orada Trablus hükümetini destekliyor. Ancak Hafter güçleri var, ülkenin büyük bölümüne hakim olan. Onların da destekçileri var. O da Rusya en baştaki destekçisi. Türkiye ile Rusya arasında konuşulan konulara, ajandaya bir yeni başlık eklenmiş durumda. O da Libya'da desteklenen gruplar. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi, Suriye'de de ilk başta desteklenen gruplar açısından Türkiye ile Rusya ayrı kamplardaydı. Şimdi de Libya'da benzer bir durum var. Ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Putin'le bir görüşme yapacak. O görüşmede bu konunun ele alınacağı söylendi. Hatta geniş bir heyet Libya'da Türkiye'nin ne yapmak istediğini anlatmak üzere Moskova'ya da gitti. O basın toplantısında Erdoğan'la bu meseleyi yüz yüze görüşeceğini, heyetle de, Moskova'ya gelen heyetle de Erdoğan'dan önce bu meseleyi değerlendireceğini aktardı. Yani çok yönlü tartışılan ve Türkiye'nin çok önem atfettiği, Türkiye'deki yönetimi çok önem atfettiği iki anlaşma. İki anlaşmanın sonrasında zaten Avrupa Birliği'nden bu anlaşmayı tanımıyoruz diye bir açıklama da gelmişti. Yunanistan Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmişti. İçerikle ilgili bilgilere, detaylara sahip olmak istiyorlardı Libya Büyükelçisi vermediği için. Yani Doğu Akdeniz'de bir satranç oynanıyor. O satrançta Türkiye'den uzmanların görüşlerine baktığınızda Türkiye, Ankara doğru bir adım attı. Ama ikinci attığı adım, askeri işbirliği ile ilgili adım çokça eleştiriliyor. Bir başka ülkenin, hele kendi içinde kavgalı olan bir ülkenin, kendi içinde bir savaş olan ülkenin iç işlerine karışmak, oraya Türk askerini göndermek ya da meseleye politik olarak dahil olmak Türkiye açısından bir maceradır eleştirisi var.
Yavuz Bey, Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurdu ve basına demeç vermeye başladı. Geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor diyenler var. Bir de bu parti bir lider partisi değil mi? Yeni bir lider partisi. Bu Türkiye demokrasisine ne getirecek?
Yeni bir lider partisi olduğu açık. Aslında bir kadro var. O kadro kurucular kurulu tek tek tanıtıldı partinin kuruluş açıklamasında, basın lansmanında. Ardından kurucular kuruluyla haftanın sonuna gelirken bir toplantı yapıldı. Orada görev dağılımları yapıldı. Hafta sonunda yine partinin yönetimi belirlenecek. Diğer partilerden çok farklı görünmüyor. Tek bir farkı var. Bir gölge kabine oluşturacağını söyledi. Yıllardır Türkiye'de konuşulur, tartışılır. Birkaç kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişimi de oldu bu konuda ama Türkiye'de muhalefet partileri gölge kabine meselesini yürütemediler. Gelecek Partisi bu olayla ilgili yeni bir organizasyon içinde olacağını söylüyor. Kadro var mı? Evet, geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış bir ekibin Gelecek Partisi'nde görev yaptığını görüyoruz. Onun dışında bir takım yeni isimler de dahil olmuş durumda. Ama lider partisine, evet, Davutoğlu'nun ağırlığını çok net bir şekilde hissedebiliyoruz. Biraz yolda göreceğiz ne kadar lider ağırlığı olan, mutlaka Davutoğlu'nun bir ağırlığı olacak ama AK Parti'deki gibi mi olacak, tek adam mı olacak, bütün kararlar lider tarafından mı verilecek, bunu biraz yolda göreceğiz. İlk yapılan açıklamalarda istişareyle karar alınacağı söyleniyor. 2002'de de AK Parti'de benzer sözler vardı. Tek partideki tek yetkilinin, tek karar verenin, partinin genel başkanı olmasının önüne geçecek bir mekanizma kurulacak mı? O biraz onu da yolda göreceğiz. Daha çok yeni, eleştirmek için, bu yönde eleştirmek için erken ama gidişata baktığınızda Türkiye'de zaten siyaset yapma biçimi o. Diğer partilerde de benzer bir durum söz konusu. O yolda ilerliyormuş gibi bir izlenim var.
Bir yandan da Kanal İstanbul tartışması devam ediyor. Bu konudaki son gelişmeleri alabilir miyiz sizden Yavuz Bey?
Kanal İstanbul belli ki 2020'nin de en önemli siyasi tartışması olacak. Bu meseleyi tartışmak, gündemde tutmak hem hükümet tarafının arzusu hem de muhalefetin arzusu gibi görünüyor. Çünkü muhalefet elinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Cumhurbaşkanı belediye başkanının ettiği sözlere sen kendi görevine bak diyor. O da diyor ki bu iş İstanbul'da yapılacak, benim görevim de bu. Buna ilişkin itirazlarını ortaya koyuyor. Kanal İstanbul'un İstanbul'a en büyük ihanet olacağını söylüyor. Son derece açık. Bununla ilgili bilimsel bir çalışma yapılmadığını söylüyor. Bir çevre felaketine neden olacağını bilim adamları aktarıyorlar. Buna ilişkin raporlar var. Bu dikkate alınmıyor diyor. Hükümetin bir film üzerinden, bir grafik üzerinden Kanal İstanbul'un peşinde koştuğunu söylüyor Ekrem İmamoğlu. Ellerindeki verilerin Kanal İstanbul'un İstanbul'a fayda değil zarar getireceği noktasında tereddüte mahal bırakmadığını aktarıyor. Son gelişme ki bu yönde de eleştiriler vardı. İstanbul'un içme suyunu etkileyecek, içme suyu alanlarını ortadan kaldıracak diye DSİ'nin hazırladığı bir rapor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı o raporun Fazlıdere Barajı'nda 52 milyon metreküp su kaybına neden olacağını yazdığını, orijinal raporda yazan 52 milyon rakamının ÇED raporlarında 2,5 milyon olarak geçtiğini, yani tahrifat yapıldığını açıkladı. Bunu Ekrem İmamoğlu da doğruladı. Bakan kurumsa, Çevre ve Şehircilik Bakanı, ÇED raporunun birkaç gün içinde çıkacağını söylemek niyetinde bu iddialara bir yanıt vermedi. Ulaştırma Bakanı, Kanal İstanbul'un yapımından sorumlu olacak. O da en kısa sürede kazmayı vuracağız dedi. Ekrem İmamoğlu da kazmayı nereye vuruyorsunuz? Bu iş öyle ben yaptım olduğuyla olmaz. Biz Ocak ayında bir çalıştay toplayacağız. Burada uzmanlar olacak. Kamuya açık bir biçimde her şeyi tartışacaklar. İyi mi kötü mü? Net bir şekilde uzmanların yorumları olmadan bu yola çıkılamaz dedi. Yalnız Cumhurbaşkanı son derece net. Bunun tarihi bir proje olduğunu söylüyor. Boğazı kazalardan, tanker kazalarından koruyacağını aktarıyor. Ayrıca bilim adamlarının da bu meseleyi desteklediğini söylüyor. Yani böyle bir hem teknik hem bilimsel hem siyasi tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. Bakalım o kazma vurulabilecek mi?
Yavuz Bey, katkılarınız için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.